Evet Cenk, teşekkürler. Şimdi beni duyabiliyor musunuz? Tamam. Serhat Bey, elçilerin işleri 19. bölümü tamamen okuyabilir misiniz? Elçilerin işleri.
Bir daha söyler misin?
Evet, elçilerin işleri 19. Tamamen okuyoruz.
Hemen elçilerin işleri 19. Apollos Korint'teyken Paulus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara iman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı diye sordu. Kutsal ruhun varlığının haberimiz yok ki dediler. Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz diye sordu. Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk dediler. Paulus, Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbe ile ilgili bir vaftiz dedi. Halka kendisinden sonra gelecek olana yani İsa'ya inanmalarını söyledi. Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Paulus ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerleri indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişiydiler. Havra'ya giren Paulus cesaretle konuşmaya başladı. 3 ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu. Onları Tanrı'nın egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ne var ki bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler. Ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladı. Bunun üzerine Paulus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Trinus'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü. Bu durum 2 yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Tanrı Paulus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. Şöyle ki, Paulus'un bedenine değen peşkir ve peştemallar hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar işlerinden çıkıyordu. Çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. Paulus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz diyorlardı. Bunu yapanlar arasında Skeva adlı bir Yahudi başkahininin 7 oğlu da vardı. Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi. İsa'yı biliyor, Paulus'u da tanıyorum ama siz kimsiniz? İçinizde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı. Hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar. Bu haber Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini bir korku aldı ve Rabbi İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı. İman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyordu. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. Böylelikle Rabbin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu. Paulus, bol bitenlerden sonra Makedonya ve Ahaya'dan geçip Yeruşalim'e gitmeye karar verdi. Oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerek diyordu. Yardımcılarından ikisini Timoteos ve Erastus'u Makedonya'ya göndererek kendisi bir süre daha Asya elinde kaldı. O sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı. Artemis Tapınağı'nın gümüşten maketlerini yapan Dimitrios adlı bir kuyumcu el sanatçılarına bir hayli iş sağlıyordu. Sanatçıları ve benzer işlerle uğraşanları bir araya toplayarak onlara şöyle dedi. Efendiler, bu işten büyük kazanç sağladığımızı biliyorsunuz. Ama Paulus denen bu adamın elle yapılan tanrıların gerçek tanrılar olmadığını söyleyerek yalan söyleyip neredeyse bütün Asya ilinde çok sayıda kişiyi kandırıp saptırdığını görüyor ve duyuyorsunuz. Hem bu sanatımız saygınlığını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıyadır, hem de Ulu Tanrıça Artemis'in tapınağının hiçe sayılması ve bütün Asya iliyle bütün dünyanın tapındığı tanrıçanın ululuğundan yoksun kalması tehlikesi var. Oradakiler bunu duyunca öfkeyle doldular. Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırmaya başladılar. Kent büsbütün karıştı. Halk Paulus'un yol arkadaşlarından Makedonyalıları Gaius ve Aristarhus'u yakalayıp sürükleyerek birlikte tiyatroya koştu. Paulus halkın arasına girmek istediyse de öğrenciler onu bırakmadı. Hatta Paulus'un dostu olan bazı Asya ili yöneticileri ona haber yollayarak tiyatroda görünmemesi için yalvardılar. Tiyatrodaki topluluk karışıklık içindeydi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Çoğu ne için toplandığını bile bilmiyordu. Yahudiler İskender'i öne çıkarınca kalabalıktan bazıları olayı ona bağladı. Eliyle bir işaret yapan İskender halka savunmasını yapmak istedi. Ama halk kendisinin Yahudi olduğunu anlayınca hep bir ağızdan yaklaşık 2 saat boyunca Efeslilerin Artemis'i olur diye bağırıp durdu. Kalabalığı yatıştıran belediye yazmanı "Ey Efesliler" dedi. Efes kentinin Ulu Artemis Tapınağı'nın ve gökten düşen kutsal taşın bekçisi olduğunu bilmeyen var mı? Bunları hiç kimse inkar edemez. Bunca sakin olmanız ve düşüncesiz bir şey yapmamanız gerek. Buraya getirdiğiniz bu adamlar ne tapınakları yağma ettiler ne de tanrıçamızda sövdüler. Dimitrios ve sanatçı arkadaşlarının herhangi birinden şikayeti varsa mahkemeler açık, yargıçlar da var. Karşılıklı suçlamalarını orada yapsınlar. Soruşturacağınız başka bir durum varsa bunun yasal bir toplantıda çözümlenmesi gerekir. Bugünkü olaylardan ötürü ayaklanma suçundan yargılanmak tehlikesindeyiz. Hiçbir gerekçesi olmayan bu kargaşanın hesabını veremeyeceğiz. Bunları söyledikten sonra topluluğu dağıttı.
Evet. Çok teşekkürler. Evet, Rabbin kelamını dinledik. Rabbin bugün bizlere sözünü işittik. Tabii birçok olay görüyoruz Elçilerin İşleri 19'da. Ve birçok isimden bahsedildiğini görüyoruz. Örneğin Aris adını söylemekte bile zorlanıyoruz. Aristarhus. Aristarhus, Paulus'un arkadaşlarından yakalanıp sürüklenerek tiyatroya getirilmişti. Bu kişileri hatırlamıyoruz ama bu kişilerin imanla yürüdüklerini görüyoruz. Kendilerine işte bazı sıkıntıların yaşatıldığını görüyoruz. Elçilerin İşleri 19'daki her konuya ayrı ayrı değinmeyeceğim ama bugün özellikle Elçilerin İşleri 19'da bu dünyanın yaşamımızdaki etkilerini görmenizi istiyorum. Ve Mesih'in yaşamımıza girip bizleri nasıl değiştirdiğini anlamamız gerekiyor. Evet. Geçen hafta Pavlus'un Antakya'daki kilisesine dönüp bir süre orada kaldığını okumuştuk. İkinci seyahatinin sonunda kilisesine gidiyor, Antakya'daki kilisesine gidiyor ve bir süre orada kalmaya başlıyor. Ama Antakya'ya varır varmaz Galatya bölgesini ve Frigya'yı dolaşarak bütün öğrencileri ruhça pekiştirdiğini görüyoruz. Tabii daha önceden gitmiş olduğu yerlere gidiyor ve buradaki kardeşleri ziyaret ediyor. Onları güçlendiriyor, onları ruhta pekiştiriyor. Şimdi Roma'nın Asya ilinin başkenti olan ve 500.000 kişinin yaşadığı Efes'e döndüğünü görüyoruz 19.1'de. Evet, şöyle... Evet. Evet, yine Efes'e döndüğünü görüyoruz. O zamanlar Efes şehri ticaretin başkenti sayılıyordu. Hem ticaretin hem de 7 harikadan birisi olan Artemis Tapınağı'nın ruhsal merkezi durumundaydı. Pavlus 18. bölümde yine uğramıştı kısa bir süreliğine Efes'e. 18-18-21'de kısa süreliğine Efes'te kalmıştı. Hatta Efes'teki imamlar Pavlus'un daha uzun bir süre orada kalmasını istemişlerdi. Ama Pavlus bunu kabul etmemişti. Şöyle diyor 18-20'de. Bunlar daha uzun bir süre kalmasını istedilerse de Pavlus kabul etmedi. Ama onlara veda ederken Tanrı dilerse yanınıza yine döneceğim dedi diyor. Tanrı Pavlus'un orada müjdeyi yaymasını bir nevi engellemişti. Yani Efes'te kalmasını istemeyerek. Ama şimdi Efes'te müjdeyi yaymasını istiyordu. Burada Elçilerin İşleri kitabı boyunca gördüğümüz bazı önemli noktalar var. Kutsal Ruh bizlere verdiği mesajı anlamamız için çeşitli şekillerde bu mesajı tekrar ediyor. Yani bir kere mesajını verip orada bırakmıyor. Tekrar tekrar bu mesajı verdiğini görüyoruz. Örneğin Elçilerin İşleri 19:1-7'ye okuduğumuzda ve vaftizci Yahya'nın hazırlık vaftiziyle ve kutsal ruhun varlığından haberimiz yok ifadesinin olduğu açıklamada 12 kişinin vaftiz edildiğini görüyoruz. İşte 3. 4. ayetlerde hazırlık vaftizi, işte Yahya'nın vaftizi ve kutsal ruhun varlığından haberimiz yok ifadesinin olduğu açıklamada bile ondan sonra 12 kişinin 3. ayette vaftiz edildiğini görüyoruz. Aynı durumu Yahudilerin, Samiryelilerin ve Tanrı'dan korkan diğer ulusların Mesih'e iman etmelerinde ve kutsal ruhla vaftiz edilmelerinde de görüyoruz. İşte Elçilerin İşleri 8'de, 10'da, Elçilerin İşleri 2'de, 2-4'de bu vaftizi görüyoruz. Kutsal Ruh gerçek İncil müjdesinin Pavlus aracılığıyla tüm dünyaya yayıldığını teyit ediyor. Elçilerin İşleri 19:8-10'da Pavlus'un ilk olarak 3 ay boyunca Yahudi havrasında Mesih'in müjdesini açıkladığını ve sonra da Yahudi olmayan uluslara Tiranus'un dershanesi diye geçen Tiranus'un dershanesinde 2 yıl boyunca ders vermiş olduğunu görüyoruz. 19:11-16 ayetlerinde Pavlus 2. Korintliler 3'te bir elçinin işaretleri olarak adlandırdığı birçok mucize gerçekleştiriyor. Yani bu bugün okuduğumuz 11'den 16 ayetleri arasında havarinin işaretlerini göstermiş oluyor Pavlus. Ve kendisinin de elçi olduğunu bu şekilde göstermiş oluyor. Pavlus'un yaptıkları sözleri de yaptıklarını kanıtlamış oluyor. İşte bugün bu konuya odaklanmak istiyorum. Tanrı'nın kelamı bizim dünyamıza girdiğinde ne olur? Evet, konumuz bu dünyanın yaşamımızdaki etkileri demiştik. Ama Tanrı'nın kelamı biz bu dünyanın ortasında yaşarken, bu dünyanın içerisinde yaşarken Tanrı'nın kelamı bizim dünyamıza girdiğinde ne olur? Bize ne olur? Bizim aracılığımızla diğer insanlara ne olur? Evet, özellikle buna odaklanmak istiyorum. 20. ayette kelamın bizi fethettiğini görüyoruz. Bizi ele geçirdiğini görüyoruz. Burada kelamla ilgili gördüğümüz ilk gerçek kelamın bizleri fethettiği gerçeği. Şöyle diyor. Böylelikle Rab'bin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu. Evet. Sadece coğrafi bölge açısından değil, insanların akıllarını ve yüreklerini ele geçirip insanları değiştiriyor ve bu şekilde yayılıyordu. Tanrı'nın kelamının aramızda çalışıyor olduğu gerçeği bizler bunu yaşayanlar, yaşamları değişmiş olanlar için gördüğümüz, anladığımız, yaşadığımız bir gerçek. Evet, Tanrı'nın kelamı aramızda çalışıyor ve bizim bunu, Tanrı'nın kelamının aramızda nasıl çalıştığını bilmemiz ve bunu düşünmemiz gerekiyor. Kiliseye geldiğimizde tabii anlamlı ve dokunaklı konuşmalar, vaazlar duymak istiyoruz. Dersler dinlemek istiyoruz. Teolojik olarak doğru ve uygulamada gerçek olan, gerçekten şaşmayan bir vaaz istiyoruz. Özellikle Presbiteryen Reform Hristiyanlar olarak kesinlikle kelama bağlı, kelamdan şaşmayan ve bu teolojik olarak uygun, yani kelama bağlı, Rabbin sözüne bağlı bazıları dinlemeye geliyoruz. Bunu istiyoruz. Ama ruhta ve gerçekte fethedilmek istiyor muyuz acaba? Yani Rabbin, yani Rabbin ruhunun bizleri ruhta ve gerçekte gerçek bir şekilde ele geçirmesini istiyor muyuz? Düşüncelerimizi değiştirmesini istiyor muyuz? Yüreklerimizi, aklımızı değiştirmesini istiyor muyuz? Mesih'e iman etmeden önce nasıldık? Bugün nasılız? Bir değişiklik var mı hayatımızda? Gerçek bir değişiklik var mı? Yoksa sadece işte ben Hristiyan oldum diyerek mi geçiniyoruz? Evet, ruhta ve gerçekte fethedilmek istiyor musunuz? 19, Elçilerin İşleri 19, 20. ayette kelamla ilgili Rabbin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu diyor. Tanrı'nın kelamı böyle bir şey yapabilir. Çünkü Tanrı'nın kendi ağzından çıkan sözüdür. Tanrı'nın kendi ağzından çıkan söz güçlü bir şekilde, güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanır. Bizler de dua ederken Tanrı'nın kelamının bizleri fethetmesini dilemeliyiz. İşte, ya Rab, senin sözün, senin kelamın bizi ele geçirsin, bizleri fethetsin diye dua edip böyle bir dilekte bulunmamız gerekir. Tanrı'nın kelamının yüreklerimizi ve bencil tutkularımızı fethetmesini dilememiz gerekiyor. Evet, kelam bizi değiştiriyor. Rabbin sözü bizi değiştiriyor. Çünkü Tanrı'nın kelamı bizi fethedebilecek güçtedir. Tanrı'nın kelamı, evet, başlangıçta söz vardı, başlangıçta kelam vardı. Kelam Tanrı ile birlikteydi ve kelam Tanrı'ydı. Bu kelam, bu söz bizleri fethedebilecek güçtedir. Buradaki hikayemizde kelamın gücünün bizi değiştirebilecek güce sahip olduğunu gösteren etkili bir örnek görüyoruz. Skeva adında 7 oğlu olan bir başkahinin hikayesini okuduk. İşte Skeva'nın oğulları Pavlus'un ve Pavlus'un yanındakilerin yaptıklarını görüyorlar. Ve İsa'nın adını istedikleri gibi kullanıp elçilerin yaptıklarını yapabileceklerini sanıyorlar. Elçilerin yaptığı şeylerin aynılarını kendilerinin de yapabileceğini sanıyorlar. Pavlus'un İsa'nın adıyla cinler çıkarttığını biliyoruz. İsa'nın adıyla insanlara şifalar verdiğini biliyoruz. Kötürümleri kaldırdığını biliyoruz. Burada Skeva'nın oğulları İsa'nın adını boş yere kullanıp cinleri bile çıkarabileceklerini düşünüyorlar. Pavlus yapıyorsa biz neden yapamayalım deyip bu şekilde hareket ediyorlar. Bu nedenle bir cinin bozgununa uğradıklarını görüyoruz. Cin çıkartma seansı yaparlarken. Daha sonra şöyle devam ediyor 17. ayette. Bu haber, yani Skeva'nın oğullarının yaptıklarını anlatan bu haber, Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı diyor. Evet, hemen sonra gerçekten de iman etmenin sonuçlarının nasıl olduğunu görüyoruz. Gerçek imanın sonuçlarını görüyoruz. İman şöyle diyor 18 ve 19. ayetlerde. İman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyordu. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. 50 bin. Şimdi 365'i 50 bine bölersek ne çıkar acaba? Şimdi yapmadım öyle bir şey de. Bir bakalım. Evet, 50 bini 365'e böldük. 136.98, 137 diyelim. Evet. Daha sonra neden bunu yaptığımı açıklayacağım. Yani 50 bin gümüş değerinde kitapları yaktıklarını görüyoruz. Daha sonra Efesliler Pavlus hakkında şikayet ettiklerinde de aynı konuda şikayetçi oluyorlar. 26. ayette şöyle diyor. Ama Pavlus denen bu adamın elle yapılan tanrıların gerçek tanrılar olmadığını söyleyerek yalnız Efes'te değil neredeyse bütün Asya ilinde çok sayıda kişiyi kandırıp saptırdığını görüyor ve duyuyorsunuz. Evet, İsa Mesih'in gerçek bir takipçisi olmanın gerçek bir bedelinin olduğunu görmenizi istiyorum. Kitapların değeri kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. Bir drahmi, bir işçinin bir günlük emeğine denk gelen bir gümüş para anlamına geliyordu. Yani bir gümüş para alıyordu bir işçi. Tabii o zamanlar işçiler, hizmetliler, hizmetkarlar öyle bugünkü gibi işte hani belli işte şu saatte başlayıp şu saatte bitirecek diye bir kuralları yoktu. Köle gibi çalışıyorlardı. Yani gerektiğinde günde 20 saat, gerektiğinde 15 saat, 10 saat yani 10 saat çok az sayılırdı onlar için. Ama sonuçta bir gümüş alıyorlardı. 50 bin gümüş ne anlama geliyor? Yani 50 bin gün anlamına geliyor. 50 bin günlük kitabı yaktıklarını görüyoruz. Yani 50 bin gümüş bir işçinin 50 bin günlük çalışması anlamına geliyordu. Rabbimiz İsa Mesih'e iman etmenin bir maliyetinin olduğunu anlamalıyız ve Mesih'in bizleri değiştireceği gerçeğine açık olmalıyız. Yani eski yaşamlarımızdan getirdiğimiz o 50 binleri, para anlamında söylemiyorum bunu, alışkanlıkları, günahları bir şekilde terk etmemiz lazım. Rab'den bunu dilememiz lazım. Rab beni şu bağlılıktan kurtar. Rab beni aklımı başka işlere vermekten kurtar. Aklımı bu dünyaya sadece yatırım yapmaktan kurtar beni diye Rab'bin önüne gelip bunu dilememiz lazım. 50 bin gümüş bir işçinin 137 yıllık çalışması anlamına geliyor. 137 yıl. Evet. İlk iman ettiğimizde bir bedel ödüyoruz. Ama İsa Mesih'i izlediğimiz her an Mesih'in bizleri değiştireceğini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Rab bizleri kendi isteğine ve amacına göre değiştirecek. Biz de bu istekle Rab'bin önüne gelip ya Rab beni senin isteğine göre değiştir ve bunu anlamamı sağla diye dua etmemiz gerekir. Rab'bin isteğine, Rab'bin amacına göre değiştiriliyoruz. Siz bu değişime hazır mısınız? Rab bu değişimi gerçekleştirecek. Rab'bin sizi tamamen fethetmesine, sizi tamamen ele geçirmesine hazır mısınız? İşte burada bizleri rahatsız edebilecek durumlar başlıyor. Yani nasıl yani tamamen beni ele geçirmesi ne demek Rabbin? Veya Rabbin tamamen içimde olup içime girip beni tamamen fethetmesi ne anlama geliyor? Bırakabilir miyim acaba? Bazı şeyleri bırakabilir miyim? Evet, Rabbin aslında içimize girmesi bizim özgürleşmemiz, tamamen özgürleştirilmemiz anlamına geliyor. kelamın ardınca gitmek istiyoruz. Kelamın ardınca gitmek istiyoruz ama hemen ardından bu dünyanın sorunları ve baskıları bizi baskılamaya başlıyor. Bizi sarmaya, bizi kuşatmaya başlıyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Şimdi bizler çocuklarımızı sağlam inananlar, sağlam Hristiyanlar olarak yetiştirmeye çağrılıyoruz. İşte hani geleceğin yıldızlarını yetiştirme çağrımız yok. Veya bu dünyada bir yer edinsinler çağrımız yok. Tabii ki anneler babalar olarak bunu yapıyoruz. Bunu doğal olarak yapmamız gerekiyor. Yani çocukların bu dünyadaki işte nerede çalışacaklar, ne yapacaklar, tabii bu konuları düşünüyoruz. Ne yapacaklar, nerede okuyacaklar, bunları düşünüyoruz ama bizim amacımız işte dünyada ünlü insanlar yetiştirmek veya işte geleceğin yıldızlarını yetiştirmek değil. Böyle bir çağrımız yok. Bu tür çağrılar gelip geçici. Eğer dünya kendi aktivitelerini yapmamız için pazar günleri bir araya gelmemizi yasaklarsa dünyanın aktivitelerine sırtımızı dönüp yüzümüzü Rab'be çevirmemiz gerekiyor. Yani bizim çağrımız Rab'bi izlemektir, Rab'be güvenmektir ve her şartta Rab'be dayanmaktır. Evet, dünya bizleri ele geçirmeye çalışırken Tanrı'nın kelamı da bizleri fethedip değiştiriyor. Evet, kelam bizleri değiştiriyor. İman etmemizi sağlayan Rabbin kendisidir. Bizi imana getiren, bizi kurtaran, bizi seçen, değiştiren Rabbin kendisidir. Evet, Tanrı'nın kelamı bizleri fethedip değiştiriyor. Efesliler 19:23'te şöyle diyor. O sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı. Evet, yani başka bir deyişle Hristiyanlık insanların dini duygularından kazanç sağlayanlara engel oluyordu. 24 ve 25. ayetlerde de şöyle diyor. Pardon, ayetlere tekrar bir bakayım. Pardon, biraz önce Efesliler 19:23 dedim. Elçilerin İşleri 19:23'te şöyle diyor. O sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı. Evet, başka bir de işte Hristiyanlık insanların dini duygularından kazanç sağlayanlara engel oluyordu. Evet, 24 ve 25. ayetlerde şöyle devam ediyor. Hristiyanlıkla ilgili ve Hristiyanlığın izleyicileri üzerindeki sosyal etkisi üzerine büyük bir tartışma çıkmıştı. Artemis Tapınağı'nın gümüşten maketlerini yapan Dimitrios adlı bir kuyumcu el sanatçılarına bir hayli iş sağlıyordu. Sanatçıları ve benzer işlerle uğraşanları bir araya toplayarak onlara şöyle dedi. Efendiler, bu işten büyük kazanç sağladığımızı biliyorsunuz. Ve bütün bunlar şehirde büyük bir kargaşanın ve isyanın başlamasına neden oluyor. Daha sonra 28. ayetten 41. ayete bunu görüyoruz. Ama şunu anlamamız lazım. Hristiyanlık insanların dini duygularından kazanç sağlayanlara engel oluyor. Evet, Hristiyanlar içinde de bunlar yok mu? Var. Ama biz kişiye bakmıyoruz. Bu kişilere bakmıyoruz. Bizler Rabbin kelamına bakıyoruz ve insanların dini duygularıyla kesinlikle oynanmaması gerektiğini görüyoruz. Evet. İsa'nın yolunda böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Evet, Hristiyan olmak arkadaşlarınızın ya da yakın çevrenizin değer verdiği şeylere değer vermeniz anlamına gelmiyor. İşte Benim ailem buna değer veriyor. Benim yakın çevrem şuna değer veriyor. İşte biz pazar günleri kendi çevremizde böyle bir şey yapmaya alıştığımız için kilise ibadetlerine gelemeyiz diyenler oluyor. Çevrenizdeki herkes kiliseye gitmemenizi, Hristiyan olmamanızı isterken kiliseye katılmaya çalışmanız ya da Hristiyanlığı tam anlamıyla yaşamaya çalışmanız tabii ki kolay olmayacak. Kilise ibadeti konusunda tavizlerde bulunmanız istenecek. Siz Hristiyan olup olmadığınızı anlamak veya buna kesin karar vermek durumundasınız. Yani siz gerçekten de Hristiyan mısınız? Gerçekten de Mesih'e bağlı mısınız? Bunu göstermeniz lazım. Buna kendinizin ikna olması lazım. Ve bunu hareketlerinizle de dışa vurmanız lazım. Evet, gerçekten de Hristiyan olup olmadığınızı anlamanız lazım ve buna karar vermeniz lazım. Bazı pazar günlerinde uyumak, bazen oyun oynamak, bazen başka işler yapmak isteyebilirsiniz. Anneler, babalar, pazar günleri çocuklarınızı kiliseye götürmeyi önceliğiniz yapmayarak aslında onlara farklı bir şey ifade etmiş oluyorsunuz. Eğer onları sabah hazırlayıp işte kiliseye gittiğimizde kilise elbiseleri giyiyoruz, şunları giyiyoruz, bu şekilde gidiyoruz. Orada Rabbin önüne geliyoruz. Kiliseye, oradaki diğer Hristiyanlara Rabbi olan saygımızdan şu şekilde giyiniyoruz ve şu şekilde Rabbin önüne geliyoruz diyerek, çocuklarınızı eğiterek daha ufaklıktan belli yaşlara gelene kadar o saygıyı, o anlayışı, o kültürü oluşturmamız lazım. Rab böyle bir topluluk oluşturuyor. Rab kilise topluluğunu oluştururken tabii ki kelamına göre oluşturuyor. Ve bu oluşum sırasında bizler de kendi kültürümüzün etkisiyle Rabbin önüne gelirken ona göre o saygıyla Rabbin önüne geliyoruz. Evet, çocuklarımızı kiliseye götürelim. Çocuklarımızı buna göre eğitelim ve önceliğimizin ne olduğunu çocuklar da anlasın. Kendinize şu soruyu sorun. Biz Mesih'i mi yoksa rahatlığı mı izliyoruz? Biz Mesih uğruna rahatsızlığı göze alabiliyor muyuz acaba? Tanrı'nın kelamı yaşamlarımıza girdi. Tanrı'nın kelamı yaşamlarımıza girdiyse hazır olun. Hayatınızda birçok şey olabilir. Fethedilmiş olduğunuz anlamına geliyor bu. Eğer fethedildiyseniz, eğer Tanrı'nın kelamı içinizdeyse o zaman bırakın Tanrı işini yapsın. Tanrı kendi işini en iyi şekilde yapacaktır. Siz Rab'be güvenin. Aynen Pavlus'un Rab'be güvendiği, Rab'be dayandığı gibi. Evet, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.